Zaten toplumda bir dinamizm, bir enerji ve bir heyecan var. Toplum zaten belirli bir eşiğin önündeydi. Rasyonel bir bakışla bu savaşın devam etmesinin çok fazla bir mantığı kalmamıştı. Ve o rasyonel bakışa da her kesim kendi içinde adım adım geldi. Tabii ki bu olaya en önemli arka plan etkisi Kuzey Irak'taki Kürdistan'ın, Türkiye ile olan ilişkisinin hiç kimsenin tahmin etmediği kadar olumlu gitmesi oldu. Çünkü bu hem Türk-Kürt ilişkisini ya da bağlantısını diyelim ya da beraberliğini çok normalize etti. Hem de hem Türklerin hem Kürtleri de bütün Türkiye'nin ve Kürdistan'ın önüne daha parlak bir gelecek ortaya koydu. Şimdi böyle bir arka plan önünde hızla bir rasyonelleşme yaşadık. Bu da hem Öcalan'da hem Tayyip Erdoğan'da bir lulaştı diyeyim. Ve bu iki kişinin dolaylı olarak da olsa diyaloğu buraya getirdi. Bunun devam edebilirliğini gören toplum ise birdenbire o eşiği geçti. Dolayısıyla bizim önümüzde biraz da hazır, hatta fazla hazır, fazla coşkulu bir toplum var. Özellikle biz Güneydoğu'da olduğumuz için. Güneydoğu'nun bildiğiniz gibi son anketlerde %80 kadarı zaten bu süreci evet diyor. Bir %10 sadece hayır diyor. %10 da kararsız var. Ama öte yandan da bütün bunlar hala bir belirsiz bir gelecekle beraber yaşanıyor. Yani savaş duracak, silahlar duracak falan ama ondan sonrasının ne olacağını hakikaten birçok insan bilmiyor. Çünkü bu hükümetle Kürt siyasetinin anlaşması da yeterli değil. Sonuçta bir anayasa var. Anayasaya yansıması lazım. Anayasa da meclisten geçiyor ve orada da buna engel olacak olan ya da öyle düşünen partiler var. Dolayısıyla da kamuoyu, sonuçta geleceğim nokta o, kamuoyu desteği çok çok kritik. Şu anda ortalama bir %58-59'dan bahsediliyor ama bu kamuoyu desteği eğer %70'e çıkabilirse, herhangi bir partiye destek değil, sadece sürece destek, yani çözüme, barışa destek %70'e minimum çıkabilirse, o zaman herkesin birlikte yaşayabilmesini sağlayacak bir hani anayasada bir düzen de Türkiye'de kurulabilir. Bizim de işimiz aslında bunu mümkün kılacak olan bir anlamda atmosferi sağlamak. Bu da bir şey söyleyerek değil, daha çok dinleyerek olacak olan bir şey.
Evet, aslında Güneydoğu Anadolu bölgesini temsil ettiğiniz için açıkçası doğru, orada çok fazla destek var ve sizin ekip birazcık daha şanslı diyebilirim bu açıdan. Fakat Türkiye'de henüz tam bir ulusal uzlaşma sağlanmış değil bu konuda görebildiğim kadarıyla. Kutuplaşmaya çok yatkın bir toplum ve muhalefette de görüyoruz destek vermiyorlar. Önünüzde ne gibi zorluklar var?
Her iki taraftan da bir tür direnç mevcut. Bir tarafta sadece sayı daha fazla ve Cumhuriyet'in kuruluşundan gelen bir tür ideolojik meşruiyet daha fazla. Yani bu Türkiye'nin batı kesimlerinde bu böyle olacak. Şu anda Ege bölgesinde olan arkadaşlar muhtemelen epeyce daha zorlanacaklar. Daha fazla şey konuşmak zorunda kalacaklar. Buna mukabil Güneydoğu'ya doğru geldiğimiz zaman evet dediğiniz gibi belki daha kolay gözüküyor. Fakat bu sefer de değişmesi zor olan çekirdek gene burada aynen karşınıza çıkıyor. Yani bu bir belki bir %10'luk bir çekirdektir. Ama burada da var o ve şu andaki çözüm sürecinin belirsizliği, Öcalan'ın neye razı olduğu sorusu kapalı kapılar ardında Kürt kesiminde konuşuluyor ve buranın da halledilmesi lazım. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da Türkiye'nin her yerinde çok farklı kimlikler, çok farklı kesimler ama birbirine çok benzeyen bir challenge var, öyle diyeyim. Yani karşınızda kaygıları, kuşkuları olan, soru işaretleri taşıyan zihinler olacak. Ve bu zihinler olaya, barış sürecine biz acaba neyi kaybediyoruz şeklinde bakan insanlar. Onların herhangi bir şey kaybetmediğini ve ancak kazanmanın zaten artık bu devirde birlikte kazanarak mümkün olabileceğini anlatabilirsek veya bunu başkalarından duyabilirlerse o zaman işimizi iyi yapmış olacağız diye düşünüyorum ben. Yoksa tabii sonuçta bir kaybı olacak da bir süreç değil, bir deneme bu. Şunu da eklemek lazım.
Buyurun.
Türkiye böyle bir şey ilk defa yapıyor. Deneyimi yok Türkiye'nin böyle şeylerde. Dolayısıyla bir iyi niyetli çaba, biraz yaşayıp da göreceğiz. Öyle bir tarafı da var.
Doğru söylüyorsunuz. Bir yandan açıkçası muhalefet hükümeti samimi bulmuyor ve süreçte kendilerine açık davranılmadığını savunuyor. Sizin açınızdan bu süreç açık görünüyor mu size?
Sürecin açık olması gerekmeyen bir kısmı var. Yani silahların susması, PKK'lıların Türkiye'yi terk etmesi. Şimdi bunun açık veya kapalı olmasının bir mantığı yok. Bu teknik bir olay. Bundan sonrası ise zaten açık. Çünkü anayasada siz çözmedikçe zaten çözülmeyecek demektir. Dolayısıyla CHP'nin ve MHP'nin itirazı çok anlamlı değil. Onlar anayasaya yapacakları etkiyle zaten çözümün ne olacağını kendileri belirleyecek. Yani AK Parti ile BDP istediği kadar anlaşsın. Sonuçta bu anayasayı onların istediği gibi değiştirmek çok mümkün değil. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç var. Yani başkalarına rağmen bir çözüm Türkiye'de söz konusu olamaz. Eğer bu direnç devam ederse ama o zaman bir ara çözüm, bir palyatif ara nokta olacak diye düşünüyorum ben. O da bir geçici anayasadır. Yani 3 yıllık, 4 yıllık bir geçiş süreci, burada bir geçiş anayasası ve ondan sonra yeniden aynı tartışmanın bu sefer daha aklı selimle yapıldığı bir Türkiye.
Sayın Mahçupyan, bir yazınızda kendinizin etnik kimliğinizle çok bağınız olmadığını vurguluyorsunuz. Bir yandan açıkçası Güneydoğu Anadolu bölgesi aynı zamanda Türkiye'de Hristiyanların da yaşadığı bir bölge. Sürece sadece Türk ve Kürtler açısından bakabilir miyiz? Diğer etnik unsurları da ilgilendiriyor mu bu süreç?
Tabii ki ilgilendiriyor. Çünkü Türklerle Kürtler arasındaki herhangi bir uzlaşma çabası bile her iki tarafı da daha demokratik bir bakışa sevk ediyor. Ve zaten Türkiye'deki gayrimüslimlerin de bunca yıldır ihtiyacı olan şey o demokratik bakış. Mesela çok basit bir örnekten gidelim. Anayasada, şu andaki anayasada Türk milleti yazıyor. Kürtler uzun süre Türk ve Kürt milleti diye ısrar ettiler. Ama bugün şimdi etnik kimliksiz bir anayasayı telaffuz etmeye başladık hep birlikte. Tabi bu gayrimüslimler için çok önemli. Yani 3-5 sene önce hayal bile edilemeyecek olan bir nokta. Buna benzer, bunun yansımaları gibi birçok maddede bunlar ortaya çıkacaktır. Ve dolayısıyla da bu barış süreci aslında gayrimüslimlerin de daha demokratik ve daha hayallerine uygun bir Türkiye vatandaşı olma halini tekabül edecektir. Onun için de büyük bir destek var zaten gayrimüslimlerden.
Bize son olarak acaba planlarınız ve çalışmalarınız konusunda biraz açıklamada bulunabilir misiniz? Öncelikle ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?
Kısaca çünkü biz şu anda Diyarbakır'a geldik. Hepimiz ve şimdi bir toplantı yapacağız. Bu saatten sonra şimdi başlayacağız yani. Ve yarın sabah bir basın toplantısıyla da aldığımız kararları söyleyeceğiz. Ama bu 2-3 günü Diyarbakır'da geçireceğimiz kesin. Ondan sonraki haftalarda değişik kombinasyonlarla bölgedeki kentleri bence ikişer ikişer muhtemelen çünkü zaman kısıtı nedeniyle ele alacağız diye düşünüyorum. Bütün ve her ilde de bütün kesimlerle hem küçük gruplar yapacağız hem de çok hem orta boy hem çok büyük. Yani hem sıradan insanların katılmasını sağlamak hem belirli kamuoyu liderleri, önderleri, fikir sahipleri vesaireyle daha orta boy toplantılar yapmak, 50 kişilik, 40 kişilik vesaire gibi ve bir de bayağı kritik pozisyonlarda olan insanlarla da belki teke tek ikili vesaire görüşmeler yaparak o tüm bölgenin nabzını ve insanların birlikte yaşamak için nasıl bir zemine ihtiyaç olduğunu çıkartmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Sonunda da bir raporla da zaten bunu tüm Türkiye'ye ve hani ilgili olan herkese geçeceğiz.
Sayın Etienne Mahçupyan, çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Başarılar diliyorum size.
Çok sağ olun. Kolay gelsin size.